Her markanın bir ideali olmalı mı?
Olmalı.
Olmazsa neyi eksik kalır? Şimdi düşün. Biraz ben şimdi girizgah yapacağım sana. Marka tarihine tamam. Girelim. Reklam marka tarihine girelim. Önce ne vardı? Ben bir faydamı buluyordum. Daha doğrusu ürünü üretiyordum. Tamam mı? Ortaya koyuyordum. İnsanların alabileceği bir yerde gösteriyordum. Alıyorlardı. Sonra ben bir faydadan bahsetmeye başladım. Dağıtımımı güçlendirdim. Fiyatlamamdan bahsettim. Özelliklerimden bahsettim. Sonra onlar da faydayı tamamladılar. Eğer faydayı tamamlayamadılarsa insanlar kafalarında ben faydayı anlatmaya başladım.
Tamam.
Sonra özenecekleri, hayal kuracakları dünyalarla ilişki kurmaya başladım. Ben bunu olmak isterim. Bu benim için bir madalya olur. Ben bu markayla ya da bu ürünle beraber görüneyim diyerek insanlar arabalar, işte üstlerinde taşıyabileceği şeyler, kıyafetler, ayakkabılar ya da görünmez sigortalar ya da banka ilişkilerine falan girdiler. Hem çeşit çeşit kategorilere bakarsın.
Evet.
Sonra cilalı imaj devrine geldik.
Cilalı i̇şte imaj hani, devri. Evet.
O, hani o da akrabası aslında tabii ki o özenilecek tamam, dünyaların.
Evet.
Aspiration dediğim.
Öyle ol, böyle ol, şöyle işte, farklı ol, hayata şöyle bak.
Güzel bir görüntü yaratarak, bir kimlik persona yaratarak ona benzemeye dönük özentiler yaratmayla ilgili bir iletişim dünyasına markalar girdiler. Tabii ki son dönemin parçalanması, belki medyanın ucuzladığının zannedilmesi, herkesin marka olma arzusunun artması, ben de bir şeyler yapayım ya deme duygusunu arttırdı. Sadece çünkü ana büyük çok fazla para eden mecralardan daha kırık dökük ya da her yerde görünebileceğin dijital olan mecralara da ulaşabilme, orada kendini gösterebilme imkanları doğdu. Kimileri de zaten bu markaların o imaj devrinde diyelim daha çok hem işin halkla ilişkiler tarafına da destek olmak açısından bir sosyal sorumluluk da yapıyorlardı. Değil mi? Bunu bazen vicdan temizlemek için yapıyorlardı. Kimi zaman da gerçekten inanarak bir katkımız olsun topluma, biz bu kadar aldık paraları kazandık şimdi de verelim geri diyerek. Yani bir insanın zengin olduktan sonra yapacağı bir tavır gibi markalar da aynısını yapıyorlardı. Şimdi geldik yuvarlandık bütün bu karmaşanın içinde medyanın ayrılması, dijitalin çıkması, parça parça medyanın olması, markaların kendilerini ifade etmekte çok çeşitli mecralarla mecraları kullanarak ulaşabileceği durumlar ve bunları daha çok ölçebildikleri durumlara geldik. Hı hı. Ama bir yandan da işin özünü de kaçırmamak gerekiyor. Tabii ki konumlandırmalar tartışıldı bu arada. Değil mi? Markalar nasıl büyür onları tartıştık.
Evet, evet,
mesela
evet.
Bizim bu podcast'imiz süresince de bir sürü şey tartıştık, konu oldu. Evet. Ama ara ara da bu marka idealini purpose adıyla, marka amacı adıyla,
varlık nedeni.
Varlık nedenin nedir kardeşim, varlık sebebin nedir markanın diyerek konuştuk. Ama bunları bir netleştirmekte fayda var. Bir odaklansak, bir konuşsak diyerek bu konuyu açıyor. Bu tarihi süreçte de hani bir itirazım varsa onunla düzelterek gidelim. Uyuyorsa da sen marka ideali olmalı, bir marka, her bir markanın marka ideali olmalı diyorsun sen. Şimdi
bir kere ben kavramları ayırmak istiyorum. Bir kere marka ideali deyince bu iş ciddi bir biçimde sosyal sorumlulukla karıştırılıyor.
Yaşa.
Bu iş bir sosyal sorumluluk işi değil. Yani ben eskiden yaptığım sosyal sorumluluğa şimdi yeni bir hikaye yazayım. Onu sahipleneyim meselesi değil aslında marka ideali. Ya da işte marka amacı ya da varlık nedeni. Aslında ben bunu konumlandırmanın bir evrimleşmiş hali diye görüyorum. Ve hep böyle 3 tane temel şeye dayanması gerektiğini savunuyorum. Yani çok iyi marka ideali örnekleri var. Case olarak izlediğimiz ama hiçbiri satışa dönmüyor. Hiçbiri tüketicide bir etki yaratmıyor. Oysa marka ideali öyle bir şey ki aslında günün sonunda sana para da kazandıracak bir sistem yaratabiliyor olması lazım. Bu böyle hadi bir hayal kuralım hep birlikte. Birlikte işte güneşli günlere açılalım dünyası değil aslında. Bir pazar realitesinden çıkması gereken bir şey. O yüzden de aslında ben üç bacaklı bir şey. Bir tanesi ben kültür diyorum hep buna. Hı-hı. Yani biz kültürü çokça konuşmuştuk ama
evet.
İçinde yaşadığın kültür, yani bir güzellik markasıysan aslında o ideal ya da amaç çalışacağın markanın çıkacağı, filizleneceği kültürdeki güzellik teması ne? İnsanların güzellikten anlayışı ne? Hı-hı. Güzelliğe yaklaşımı ne? Bugüne kadar güzellikle ilgili ne evrimlerden geçmiş? Aslında onları da tanımlayarak o yolculuğa çıkmak lazım. Dolayısıyla o toplumun nabzını tutmak, geçmişine, bugününe, yarınına bakmak. O sosyal gerçekleri ortaya koymak. Mesela bir gelişimden bahseden bir markaysan aslında sen, ya da gelişim sahiplenen bir markaysan, gelişim bu ülkede ne demek? Gelişim deyince önümüzde ne engeller var? Yani onun bir konteks içerisine yerleşmesini sağlamak lazım hocam. İkinci adım da kategori. Yani sen nasıl bir kategorinin içindesin? O kategorinin dinamikleri neler? Hani güzellik kategorisi deyince kadınların kendine güvenini sağlamak mı senin şeyin? Ne bileyim, kendini daha iyi hissetmesini sağlamak mı? Yoksa yaşlanmasını geciktirmek mi? Yani toplam o fayda ve o kategorinin dinamikleri. Kim neyi sahipleniyor? Hangi duyguda? Nerede boşluk var? O kategoriyi doğru anlamak. Ama en önemlisi, belki bunları yapıyoruz ama üçüncü adım hep boşta kalıyor bu purpose'ı tanımlarken. O da ben ne yapabiliyorum? Benim marka olarak yetkinliğim ne? Benim farkım ne? Evet. Bir sosyal gerçek, bir kültürden bahsettik ama o kültüre ben dokunabiliyor muyum? Ona dokunabilmeye hakkım var mı? Benim geçmişimde buna dair köklerimde bir şey var mı? Ya da böyle bir yetkinliğim var mı? Bunu ortaya koymadığın zaman, hadi hep beraber bir hayal kuralım. Hadi o hayali de gerçekleştirelim diye kalıyor. O zaman da tüketici niye sen bunu söylüyorsun bir türlü anlayamıyor. Ve dönüp de tabii ki tercihini senden yana kullanmıyor. Yani bunun mesela çok yurt dışında şey örnekleri de var. İşte mesela jiletin hani yıllarca erkekliği ve hani masculinity'yi savunduktan sonra Amerika'da çıkıp işte biz bu erkeklerin özellikle işte kadınlara karşı daha şey olması, daha aslında içindeki duyguları kucaklaması, o kadar da sert ve maskülen dünyalar olmaması gerektiği, işte bullying'e karşı durması gerektiğine karşı bir tavır sahiplenme yoluna gidiyorlar. Ama bugüne kadar getirdiği bütün iletişim yolu, o söylediği şey o kadar ters ki dolayısıyla insanlar tepki veriyor. Diyor ki yani sen şimdi bunun hakkında konuşamazsın ki, senin buna bir ehliyetin yok ki. İnandırıcı değil, samimi değil. Senin böyle bir yetkinliğin yok. Dolayısıyla purpose'ı tanımlarken evet, şu anda erkeklerin biraz daha hani duygularıyla yüzleşmesi ve biraz daha nasıl diyeyim, bildiğimiz maskülen kodlardan uzaklaşması gibi bir trend var. Ben de bir erkek markasıyım, hadi buna atlayayım bu trene dediğinde o iş işte purpose olmuyor.
Okay.
O yüzden de kendin ne yapabiliyorsun? Yetkinliğin ne? Ve o yetkinlik toplumda nasıl bir çatışma ya da nasıl bir probleme ilaç olabiliyor? Ve bu senin kategorin için anlamlı mıya bakmadan bir purpose tanımlamak doğru değil. Niye her markanın bir purpose olmalı? Çünkü her markanın bir anlamı olmalı bugün. Yani biz nasıl konumlandırıyoruz? Eskiden nasıl konumlandırması varsa şimdi purpose olması lazım. Aslında ben onu ondan farklı görmüyorum.
Evet.
Yani ne bakıyordun? Diyordun ki aa, bu işte daha ucuza satıyor. Atıyorum bunun parfümü güzel. Bu da çok güzel yumuşatıyor. Şimdi ben neredeyim bu pazarda ya? Yani o faydadan, fonksiyonel faydadan yola çıkıyordun. Hani bugün çıktığın gerçek ilk adımda şu an insanların neye ihtiyacı var? Ve o ihtiyacı ben hangi yetkinliğimle cevap verebilirim?
Ve de ürünümün gerçeğinde karşılığı var mı bu?
Evet, bunun? Ürünümün gerçeğinde. Ürününün şu anki gerçeğinde karşılığı yoksa bile şirketinin köklerinde bunun bir karşılığı var mı? Bunu yapabilmeye senin ehliyetin var mı?
Evet.
Onlara bakmadan bu yolculuğa çıkmak çok doğru değil. O yüzden mesela sıfırdan bir marka kurarken de aslında o kültürel gerçekliği bulup bütün ürününün gerçeklerini ona göre dizayn etmek gerekiyor. Ki tamam, hikaye birbirini bütünlesin.
Tamam, çok güzel giriş anlattın. Birkaç tane eksen var benim kafamda dönen. Bir tanesi gelişmiş ekonomi, gelişmemiş ekonomi.
Tamam.
Bir tanesi doğu batı.
Evet.
Tamam mı? Bir tanesi de yani kategoriler, cross kategori durumlar. Yani her kategorinin buna ihtiyacı olup olmadığı.
Hı hı.
Bunlarla ilgili ne dersin? Yani sen anladın değil mi demek
istediğimi? Anladım, anladım. Yani doğu batı deyince ben...
Çünkü bu bahsettiğin şeyler sanki doğunun ihtiyacı olan şeyleri batı keşfetmiş, tamam mı? Hep öyle olur ya.
Evet.
Doğuda bir şeyleri keşfederler, giderler orada bir meditasyon center kurarlar, zen olur ya da işte bu zenleri Apple kullanır falan,
evet,
gibi. Yani
evet,
doğudaki kıymeti batıda çok iyi satıyor.
Evet.
Hapane.
Evet. Tamam.
Yani böyle bir hal var. Sanki doğudaki ihtiyacı batının markaları çok iyi görmüş de bunu bütün markalara yayalım ve işte bir olalım, bütün olalım tarafı da var ya işin.
Evet. Için.
Biraz daha belki spiritüel tarafından bahsediyorum ama o kadar olmasına gerek yok. Dediğin gibi ürünümün gerçeğine uysun, tüketicimin hayatına uysun, kategorime uysun.
Evet.
Ve bunu tutarlı bir şekilde anlatabileyim derdindesin, evet, marka idealini yaratırken.
Evet.
Ama sanki burada bir fark var gibi geliyor. Bir de yani kategori tarafında sorularımı sorayım da, ben kategori tarafında bir sakız markasının da yani bu bahsettiğin idealin olması gerektiğini savunuyorsun sen değil mi? Yani bir bankanın bir sigortan
i̇şte
da olabilir.
İşte bir ideal deyince bence o da biraz karışıyor. Ben ideali de 3 yani 3 aslında seviyesi var. Böyle şeylere baktığın zaman bir böyle gerçekten yani bireysel dönüşümü sahiplenen liderler, daha kategoriyi dönüştürmeye sahiplenen liderler, bir de dünyanın sürdürülebilirliği adına toplumu dönüştüren liderler. Evet. Biz ideal deyince hep o üçüncüyü anlıyoruz, toplumu dönüştürme. Evet.
Onu da büyük markalardan bekliyorsun.
Evet.
Batılı, büyük, aynen, büyük aynen, kategori aynen. Atıyorum bunu banka yapsın,
evet.
Bunu GSMC yapsın,
ama aslında bunu otomobilci kendi yapsın. Kategorini dönüştürmek de bir ideal olabilir.
Evet, tabii.
Ya da bir insanın hayatında bir şey dönüştürmek de bir aynen, ideal olabilir. O idealleri olabilir.
Çok idealize etmeyelim diyorsun.
Yani. Evet, yani bence oradaki temel kavram karmaşalarından biri
tamam,
o. Dolayısıyla
sen
bir sakız olarak mesela atıyorum şimdi aklıma geldiği için mesela falımın çok sert çiğnenen bir sakız olması hı-hı. aslında bugün yaşadığımız stresli hayata bir ilaç olabilecek bir şey ve bunu kendine idealize edebilir mesela.
Çok acayip bir şey ya, o falım deneyimi biliyor musun? Ben çiğniyorum bir noktadan sonra sinirlenmeye başlıyorum. Niye sinirlendiğim farkında değilim. Meğersem sakızla mücadele ediyormuşum.
Ama bak başka taraflar evet. olan sinirim gidiyor.
Belki de gitmiyordur, atıyordur bilmiyorum.
Yani bunun etrafında bir ideal ve bir anlam evet. kurabilir.
Tamam, çok
yani
güzel.
Çünkü buradan mesela geri dönüp baktığında işte stres seviyeleri, insanların beyaz yakaların sıkışmışlık anlatabiliyor muyum? Bütün hikayeni buradan doğru kurabilirsin.
Peki bunu... gelişmiş ekonomi, gelişmemiş ekonomi tarafına ne diyorsun? Benzer bir şeyim var. Çünkü daha çok gelişmiş ekonomilerin markaları büyüktür hacimler olarak, tamam mı?
Ve i̇şte bunları ben de bunu büyük küçük marka diye ayıramıyorum.
Anladım, anladım. Aynı şey gibi yani. Çok idealize etmeyelim.
İdeali... Evet, biz çünkü bence temel kafası. Şey o. Aynen. Biz illa toplumu dönüştüreceğiz. Hmm. Dünyanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağız. Hayır ya, benim en sevdiğim purpose örneklerinden bir tanesi. Bir tane tişört markası çıkarıyorlar. Hmm. Ve diyorlar ki biz optimizmi büyüteceğiz. Bizim amacımız bu. Ve
ya yıllarca satmaya çalıştım iyimserlik. Bunlar satmışlar mı?
Ve bütün tasarımları öyle bir şekilde yapıyorlar ki o tişörtü giydiğin zaman karşıdan gelen biri tişörtüne baktığı zaman ister istemez gülümsüyor. Hmm. Şu basitlikte bir şey aslında.
Güzel.
İdeal.
Bunu peki ne kadar sürdürebilirsin?
Bu şöyle bir şey. Bence bunun temel olarak konumlandırmadan farkı o. Hmm. Bu böyle yazdım artık her şey buna göre evet. olmalı falan değil. Bu yaşayan bir şey. Hmm. Evrilen bir şey.
Evet.
Yaptıkça, üzerine ekledikçe, aksiyon aldıkça kendini büyüten bir şey, hı hı. yayılan bir şey. Dolayısıyla sürekli aslında, bir de bu bence şu çizgiyi de çizmek lazım, bu bir iletişim kampanyası da değil. Hı. Hadi biz bir purpose kampanyası yapalım, işte ideal kampanyası yapalım evet. değil. Sen o ideali yaşatmak için sürekli bir aksiyonlar alıyorsun. Ve o aksiyonları iletişime taşıyorsun aslında. Yani bu markanın büyümesi gibi bir şey. O aksiyonları aldıktan sonra bir noktadan sonra o ideal belki sana küçük gelecek. Diyeceksin ki ya ben bunları yaptım. Şimdi daha ötesine ne yapabilirim diye bakacaksın. Hmm. Ben mesela Samsung'un, Microsoft'un ideallerine hani böyle senelerdir dönem dönem bakıyorum ne tanımlıyorlar ne.
Hmm.
Sürekli mesela ufak ufak oynuyorlar o kelimelerle. Hani işte önce mesela Samsung teknolojinin bariyerleri kaldırmasına inanıyorum. Hmm. Gelişim ancak böyle mümkün olur diyordu. Hmm. Şimdi geldiği noktada daha iyi bir dünya yaratabilmek için teknolojiyi kullanmak gibi daha geniş bir şey sahipleniyor. Dolayısıyla o da yaşayan ve ilerleyen
vites
bir kavram.
Vites büyüttüler yani.
Vites büyüttü. Çünkü aksiyonla
büyüyorsun. Yapabildiklerini ve ikna edebildiklerini evet. gördükleri için diyorsun
ve
sen.
Ve bir şeyleri evet. değiştirdikten sonra artık hani daha büyüğüne gidebilir hale geldi. Ya da işte Tesla. Önce sadece ulaşımdan bahsediyordu. Hmm. Şimdi enerjiden bahsediyor.
Hmm. Diyorsun ki her marka irili ufaklı kendine bir amaç, purpose, ideal ne diyorsak ona önemli değil, belirleyebilir. Bunu yaşattığı sürece,
evet.
bunu canlı tuttuğu sürece, evrimini yansıtabildiği evet. sürece de güçlü bir farklılık yaratabilir. Ama zaten farklılığa da belki bir küçük parantez açmak lazım. Yani markanın yapması gereken tek şey farklılık diye söylenir. O kadar doğru da bir şey değil yani. Bunu sürdürülebilir yakınlıklar, sürdürülebilir anlamlar, insanlar anlamlı gelecek deneyimler yaratmak daha doğru geliyor bana.
Evet.
Farklılığa fazla kafa taktığımızı düşünüyorum. Farklılık içinde bazen kendinden koptuğunu düşünüyorum.
Ben orada hep bana. Şey diye düşünüyorum. Mesela yani sen de mutluluk konuşabilirsin, ben de mutluluk ya da sen de iyimserlik konuşabilirsin, ben de iyimserlik konuşabilirim ama senin iyimserlik hikayen de benimki doğal olarak farklı olacak. Niye? Çünkü hani kendi hikayelerimizden, iyimserliği kendi ele alış biçimimizden.
Örneklerim farklı olacak.
Evet, farklı olacak. Dolayısıyla markalarda da böyle sen aynı konsepte sahiplenebilirsin. İşte o yüzden konumlandırma gibi değil. Onun bir evet. evrimleşmiş şeyi evet. bu. Ama senin o hikaye anlatış biçimin ve O, dedim ya ehliyetin yani. Sen onu nasıl ele alabiliyorsun? Senin geçmişinde o hikayeyi anlatabilmek için doneler neler var ve seni oraya getiriyor ile benimki bambaşka olacağı için ikisi birbirinden doğal olarak ayrışıyor zaten.
Peki burada bir yenilik var mı diyorsun? Yani konulamanın evrimleşmiş hali.
Evet.
Bu purpose hikayesi değil mi? Yani 5-10 senedir de daha çok konuşulmaya başlandı. Buradaki en temel yenilik ne sence ya?
Temel yenilik bence şu. Konumlanma deyince sen önce ürünün ve farkından yola çıkıyordun. Ve sonra da bunu kim alır diye hedef kitleni belirliyordun. Ve oradan bir hikaye yazıyordun. Şimdi tersten başlıyorsun. Yani insani ihtiyaçlar, gerçekler, tansiyonlar ne? Peki ben bunların hangilerine ilaç olabilirim diye bakıyorsun. Ya da hani şu an olmasam bile olabilme ihtimalim var.
Bu konseptinle akraba sanıyorum. Şu Jan Rickenberg'in bir tane vardı ya. Sen de konuştuk biraz. Onda da böyle bir şey diyor yani. Dünya insan ihtiyaçlarına, motivasyonlara bak. Ben ne yapabilirim diye bir eşleştir. Ürününün sürecini, deneyimini, iletişimini ona göre tasarla.
Evet. Aslında o. Ya ben hep onu konseptinde yani. Zaten bu ideal purpose meselesinin en basic kitabı, çıkış noktası gibi görüyorum.
Ve de çok hani çıktığı zaman da çok ütopik şeymiş gibi.
Yani çünkü segmentasyonu
unutuyor. Aslında tüketiciye kafayı takma derken segmentasyonlara bölerek çok mühendislik işi yapma diyor.
İnsanı düşün.
İhtiyaçları ve motivasyonlara bak.
Evet.
Çok güzel. Eklemek istediğin bir şey var mı? Bence kafa açıcı oldu bu. Yani purpose konusunda, ideal konusunda, amaç konusunda nasıl ayrıldıkları, konumlamadan nasıl evrimleştiği konu ve farkının ne olduğu konusunda.
Bir şey daha var bence bunun içinde. Konumlamadan farklı olarak da belki konumlama biraz sadece ürünün ve ürünün farkıyla ilgili ya. Bu purpose yaşatmak ve aksiyonla ilgili olduğu için içeride de çok ciddi bir efor harcamak gerekiyor. Yani buna inanmak, bunun izni için proje geliştirmek, bunun şirket içinde bayraktarlığını yapmak, bunun iş birlikleri yapmak. Tek başına bir yolculuk değil bu. Yani sen bir, ne bileyim işte iyimserlik projesi yapıyorsan atıyorum ihtiyaç haritasıyla iş birliği yaparak iyimserliği büyütmeyi seçebilirsin. Dolayısıyla tek başına o yolculuğa çıkmak zorunda değilsin. Etkiyi çoğaltmak için kimlerden yardım alabilirim ve biraz daha o paylaşımcı yaklaşabiliyor olmak lazım. Onun için inisiyatif almak lazım. Onun için içerideki organizasyonu böyle dimdik hani onun onayından buna, bunun onayından ona değil de herkese daha proje geliştirebilecek, yaşatabilecek, inisiyatif verebileceğin bir ortam yaratmak lazım. Onu da büyütmek lazım. Yani tek başına bir iletişim şeyi değil, tek başına bir sosyal sorumluluk değil.
Daha kapsayıcı.
Evet.
Şahane.
Evet, teşekkürler.
Ağzına sağlık.